أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجمع الزوائد 6289 Muaviye bin Ebi Süfyan'ın bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Acele ettiğin takdirde elde edeceğini zannettiğin şeye ulaşma konusunda asla aceleci olma. Ya Allah onu takdir etmediyse? Geciktiğin takdirde senden bertaraf olacağını zannettiğin şeyi elde etme konusunda da ağır davranma. Ya Allah onu senin aleyhinde gerçekleşmesini takdir ettiyse? Müslümanın kendisine düşen iş peşinde koşmasını anlatan bir başka ifadeyle sen senden istenene bak, gerisi senin neyine dercesine bizim görev listemizi bize hatırlatan bir hadis. Acele edersen sanki elde edeceksin, öyle mi? Sen öyle hesapladın. Biraz daha acele edersen, hatta namazın sünnetini terk ederek, farzı kısaltarak, koşarak, anneni ihmal ederek, çoluk çocuğu unutarak, diğer görevlerinden fedakarlık yaparak, acele, hemen olsun dediğin, peşinde koştuğun bir iş var öyle mi? Evet. Peki, ya Allah onu takdir etmediyse, ne dersin? Sakın bu konuda aceleci olma. Ya da, şöyle biraz oyalasan, biraz oyalansan, biraz savsaklasan, az biraz başka şeylerle uğraşsan, şöyle ağırdan davransan, o zaman da başına gelecek olan bir şey konusunda sanki kurtulacağını mı zannediyordun? Ama bu yaptığın iş seni ondan kurtaracağını nereden zannettin? Öyle ya, ya Allah onu, o senin istemediğin şeyi senin aleyhine takdir ettiyse nasıl da kurtulacaksın? Çünkü Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendiğimiz bir başka kural var konuyla ilgili. İnsanoğlu ta yaratılışında ana rahmindeyken biket bir rızkıhi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun evsaid belirlemesine muhataptır. Yani o nelerle imtihan olacak? İmtihan soruları nelerdir? Yani ona rızık olarak tahsis edilen ekmekten sudan sözden lafa kadar bütün eylemleri ve söylemleriyle bir ömür başına gelecek imtihan sorularının takdiri baştan belirlenmiştir. Onların, bu soruların onun başına ne zaman geleceği zamanlama çizelgesi de baştan bellidir. Hatta Allah onun bu sorular karşısında nasıl davranacağını da baştan bilir ve sonuç olarak sait mi, şakî mi, cennetlik mi, cehennemlik mi olacağını da bilir elbette. Buyurmaz mı? Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin diğer beyanlarıyla birlikte düşününce insanoğlunun ne ile nasıl, nerede, ne zaman, hangi konum ve ortamda imtihan edileceği baştan takdir edilmiştir. Sen elde edeceğim diye, acele edersem kavuşurum diye, biraz daha gayret edersem bulurum, ulaşırım diye gayret ettiğin şeyler konusunda unutma, ya Allah onu takdir etmediyse, öyleyse işi aceleye getirme, oldu bittiye getirmeye gerek yok. Tam tersi de doğru. Biraz gecikirsem, biraz oyalarsam, biraz oyalanırsam, belki bu işten kurtulurum diye hesaba düşme. Sen o anda senden istenen kulluğa bak. Bunu gerçekleştirdin mi, gerisi sana ait değil, sorumlu değilsin. Bırak işin ucunu. Hani İmam Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyordu ya, Allah'ın senden istediği bir iş, bir de senin de yapacağı iş var. Sen senden istediği işe bak, o senin de yapacağı işi zaten biliyor. Biz de sabahtan akşama, yani her bir gün boyunca, ömrümüz zaten o günlerin toplamıdır elbette, bizden istenenleri yapmaya çalışalım, bizden istenmeyenlerden kaçmaya çalışalım, Allah'ın takdir ettiklerine ulaşacağımızı bilelim. Takdir etmediğinin bize gelmeyeceğini, bizimle beraber olmayacağını bilelim. Gerisi teslimiyettir. Allah'a kalmıştır. O zaten istediğini yapacaktır. Biz kul olmaya çalışalım. 6290 sanki bu konuyu anlatan bir başka hadis. İbni Ömer'in bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolun ortasında bir hurma gördü. Onu alıp bir dilenciye verdikten sonra şöyle buyurdu. Şunu bil ki sen ona gelmesen bile o hurma sana kesinlikle gelecekti. Çünkü o adamın rızkıymış. O onu bulacaktı elbette. Hatta bir başka hadisi şeriflerinde aleyhissalatü vesselam buyururlar ki kulun rızkı onu ecelinden daha fazla takip eder. Yani bana ulaşacak rızık benim imtihan birimimdir. İmtihan sorumdur. O bana ulaşacak ki o soru sorulduktan sonra ben vefat edeceğim. Bana takdir edilen, bana ayrılan rızık beni bulmadan ben ölmeyeceğim. Ondan sonra ölüp ondan hesaba çekileceğim elbette. İşte burada da onu görüyoruz. Sen şunu iyi bil ki ona gelmesen bile o hurma sana kesinlikle gelecekti. Senin boğazından geçecek olan, senin kendisiyle amel edeceğin ya da onunla ilgili imtihana tabi tutulacağın bir soru mutlaka seni bulacak şeklinde anlıyoruz. Komşunla, akrabalarınla, arkadaşlarınla ya da en yakınların veya en uzaklarınla ilgili eğer senin imtihana tabi tutulacağın bir konu varsa o mutlaka senin başına gelecek. Sen ona gitmesen de o seni bulacak. Mesela eğer senin bir yerlerde içecek suyun, yiyecek ekmeğin varsa bir işin çıkacak ve sen oraya gideceksin. Sonra da onlar senin boğazından geçecek ve bu takdir senin imtihan konumun olacak. 6291 Abdullah İbni Mesud'un bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimseyi Allah'ı gazaplandırmak suretiyle hoşnut etmeyiniz. Hiç kimseye Allah'ın ihsanı üzerine övgüde bulunmayınız. Hiç kimseyi Allah'ın sana ihsanda bulunmaması üzerine eleştirmeyiniz. Çünkü hiçbir kimsenin hırsı Allah'ın rızkını sana sevk edemez. Hiçbir kimsenin hoşlanmaması da onu senden geri çevirmez. Çünkü Allah adaleti ve ferahlığı rızaya ve yakinin içine yerleştirmiştir. Üzüntü ve tasayı da gazabın içine koymuştur. Allahu Ekber. İsterseniz yavaş yavaş bir kere daha tekrar okuyayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Bunu bize haber veren Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh der ki sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kimseyi Allah'ı gazaplandırmak suretiyle hoşnut etmeyiniz. Anneniz, babanız, karınız, kocanız, oğlunuz, kızınız, dükkan komşunuz ya da ortağınız, akrabalarınız, yoldan geçen birileri ya da sosyal ve toplumsal hayatta, siyasal yapıda etkin ve egemenlik konumunda birisi, kim olursa olsun, eğer bir kimseyi sizin memnun etmeniz Allah'ı gazaplandırmaya bağlıysa, sakın ha Allah'ı gazaplandırmak şekliyle hiç kimseyi hoşnut etmeyiniz. Yani siz Allah'ı gazaplandıracak bir amel işleyince adam sevinecekmiş. Kursağında kalsın sevinci. Siz Allah'ın yasaklarından birini yapınca adam memnun olacakmış. Beklesin. Siz Allah'ın azap ve gazabına sebep olacak bir davranış, bir söz, bir hareket, bir destekle bulununca adam hoşnut olacak, köşe köşe olacak, çok memnun olacakmış. Olmasın. Yani Allah'ı gazaplandırmak, Allah'ın azap ve gazabını celbetmek şeklinde Allah'ın istemediği bir şeyle hiç kimseyi memnun etmemiz gerekmiyor. Sizin sözünüz, sizin duruşunuz, sizin durumunuz, karınız, kocanız, ananız, babanıza karşı haliniz ve ahvaliniz eğer Allah'ı gazaplandıracaksa sakın ha böyle bir davranışa teşebbüs etmeyin, tevessül etmeyiniz. Ayrıca hiçbir kimseye Allah'ın ihsanı üzerine övgüde bulunmayınız. Allah ihsan etmiş, Allah ihsanına onu mazhar kılmış, Allah'ın ihsanı öylece tecelli etmiş, sonra siz Allah'ı ve Allah'ın ihsanını unutuyorsunuz, başka birine övgüde bulunuyor, aman efendim, yani el pençe divan duruyor, neredeyse takla atıyorsunuz önünde. Hayır, ihsan Allah'tan, nimet Allah'tan, izzet ve ikram Allah'tandır. Tamam, siz de biliyorsunuz, Allah'ın size nimet, izzet ve ikramı kimin tarafından gelmiş, Allah buna kimi vesile kılmış, sebep eylemişse, siz o kişiye de teşekkür edeceksiniz, Allah'a şükretmenin bir gereği olarak. Ama Allah'a şükredeceksiniz, Allah'ın ihsanını, Allah'ın olduğunu bilerek gündemde tutacak ve karşıdakini bununla bütünleştirerek, bak Allah'ın ihsanı senin üzerinden bana geldi diyecek ve ihsanın Allah'a ait olduğunu bilecek, bildireceksiniz. Hiçbir kimseyi Allah'ın sana ihsanda bulunmaması üzerine eleştirmeyiniz. Yani bir adam size iyilik yapacak da beklediniz. Mal verecek, ikramda bulunacak, izzet ve ihsana boğacaktı. Böyle bir beklentiniz vardı ama adam yapmadı. Yani kıskandı, cimrilik yaptı, huysuzluk etti, yapacağı görevini yapmadı, beklentinizi gerçekleştirmedi, öyle mi? Eleştirmeyiniz. Çünkü ihsan sahibi gerçekte Allah'tır ve Allah onun size ulaşmasını takdir etmemiştir. Tamam, adam engellemeye çalışsa da engellemeye ne imkanı var ki zaten? Allah imkan verdikçe o size gelecekse elbette gelecektir. Çünkü hiçbir kimsenin hırsı Allah'ın rızkını sana sevk edemez. Adam sana vermek istemiş, çatlamış patlamış, hırslanmış, dünyayı yakmaya niyet etmiş, her şeye rağmen sana bir şeyler ulaştırmak istemiş. Mümkün mü? Bu hırs ve bu ihtiras, bu gayret ve çaba Allah takdir etmemişse Allah'ın rızkını sana sevk edebilir mi? Aynı şekilde tersine hiçbir kimsenin hoşlanmaması, tersine düşünmesi de onu senden geri çevirmez, çeviremez. Allah takdir ettiyse de hiç kimse ona engel olamaz. Ve alem ennel ummete levistema'at ala en yenfa'uke bi şeyin devamında en yadurruke bi şeyin şeklinde aleyhissalatü vesselam'dan rivayet edilen kuralda bu değil miydi? Bil ki ey çocuk, bütün varlıklar eğer sana fayda vermek için birleşseler ancak Allah'ın takdir ettiği kadar fayda verebilirler. Yine aynı şekilde yerdeki ve gökteki bütün varlıklar eğer sana zarar vermek için birleşseler onlar da ancak Allah'ın takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Hatta dahası rufi'atil aklam ve ceffeti suhuf, çünkü kalemler kaldırılmış, defterler dürülmüştür, yazılar kurumuştur. Artık Allah sizi neyle imtihan edecekse onlar mutlaka sizin başınıza gelecektir diyordu ya. Çünkü hiçbir kimsenin hırsı Allah'ın rızkını sana sevk edemez. Hiçbir kimsenin hoşlanmaması da onu senden geri çeviremez. Çünkü Allah adaleti ve ferahlığı rızaya ve yakinin içine yerleştirmiştir. Üzüntü ve tasayı da gazabın içine koymuştur. Siz gazaplanırsınız, üzülürsünüz, tasalanırsınız. Üzüntü ve tasanız Allah'ın gazabını size sevk eder. Ya da siz razı olursunuz, yakin elde edersiniz, tamam ya Rabbi dersiniz, böylece adalet gerçekleşir, ferahlık gerçekleşir. Nasıl isterseniz. Teslimiyetten başka, Allah'ın nasıl isterse öylece imtihan eder demeye teslimiyetten başka çare yoktur. Bir başka konu, 6302. Abdurrahman bin Şibil el-Ensari, aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Tüccarlar, facirlerin yani günahkarların ta kendileridir. Tüccarlar, facirlerin ta kendileridir. İki defa tekrar ediyor sözüne. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, Allah alışverişi bize helal kılmadı mı diye sorunca aleyhissalatü vesselam, facir olanlar konuşurlar ama yalan söylerler ve yemin ederler fakat günaha girerler. 6303. hadis bunu biraz daha detaylı olarak bize haber veriyor. Onu okuyalım. Tabarani El-Mu'camul Kebir'de bu hadisi şöyle nakletmiştir. Bu hadisi İmam Ahmed bin Hanbel bize rivayet etmiş. Aynı konuda İmam Tabarani'nin El-Mu'camul Kebir'de şöyle bir nakli vardır. Abdurrahman bin Şibil, aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu işitmiştir. İkra'ul Kur'an ve la ta'lu fih ve la tecfu an ve la te'külü bih ve la testekfiru bih. Kur'an okuyunuz, okumada aşırı gitmeyiniz ve ondan uzaklaşmayınız. Onu vesile kılarak yemeyiniz ve onu çoğaltmayınız. Anlayabildiğim kadarıyla Kur'an okumak zorundayız. Evet, bu İslam'ın bir emri, Allah'ın isteği, Peygamber'in isteği. Biz Kur'an okumak zorundayız ama Kur'an okurken dikkat edeceğimiz konular anlatılır burada. وَلَا تَعْلُوا ف۪يهِ O konuda aşırıya gitmeyiniz. Yani Kur'an'ın hayır olduğuna inandığımız Kur'an'ın, bizi kurtaracağına inandığımız Kur'an'ın aşırılığın ola ki, mesela 3 günden önce bitirmek aşırılıktır. Ya da sanki günde bir ayet yeter bana derdesine ilgisizliği unutturacak kadar onunla oyalanmak biçimde bir beraberlik de bir başka aşırılıktır. Biri o yana, biri bu yana aşırılık. Başka, kimi ayetleri özelleştirerek okumak başka bir aşırılıktır. Veya kendi aradığını bulmak şeklinde okumak. Ben aslında şöyle olacağını, Tanrı'nın böyle isteyeceğine inanıyorum, bunu destekleyecek bir ayet arıyorum dercesine okumak ayrı bir aşırılık olacaktır. Ve benzeri bütün aşırılıklardan kaçmak zorundayız. Ya da onu bir tören kitabı gibi okumak gerçekten farklı bir aşırılıktır. Çünkü siz konuyla ilgili Kur'an'da ayetler bulursunuz. La ta'lu fi dinikum. Yani din konusunda böyle bir aşırılık yasaktır. Ve la tecfu an ve ondan uzaklaşmayınız. Ona cefa etmeyiniz. Ona eziyet etmeyiniz. Peki Kur'an'a cefa etmek mi? Konumunun dışına çıkarmak bir eziyettir anladığım kadarıyla. Ya da dediklerini o öyle demediği halde farklı konumda, farklı bağlamda değerlendirmek, bu da ayrı bir eziyettir. Cefa etmeyin, sanki 114 sure değil gibi de 14 sure gibi okumak, sadece 14'ünü gündemde tutmak ayrı bir eziyettir. Veya hayatın tümüne karışan bu Kur'an'ı, sen her ne kadar öyle desen de biz kimi konulara karıştırmak istemiyoruz, lütfen anlayışla hareket et demek de ayrı bir eziyet olsa gerektir. Kur'an'a eziyet etmeyiniz. Ve la te'külü bih. Onu yemeyiniz. Onunla yemeyiniz. Yani onu vesile kılarak, dünyada mallarınızı onu sebep kılarak çoğaltma derdine, azaltma derdine girmeyiniz. Onu yemek, bir de ve la testekfirû bih. Onunla çoğaltma derdine girmeyiniz. Evet, ifadenin dıştan bize anlattığı kadarıyla Kur'an'ı yeme ve içmede vesile, mal çoğaltmada, makam çoğaltmada vesile kılmanın yasaklığını anlıyoruz. Ama galiba biraz daha özelleştirince kafamızda şu da canlanıyor mu? Kur'an'ın kendisini yemek, yani azaltmak, Kur'an'ın kendisini çoğaltmak, sanki az bilip yeni şeyler icat etmek gibi mi olur? Hani sanki İsrailoğulları Tevrat'ın kimi bölümlerini ortadan kaldırmışlar ama kimi ilaveler yapmışlar derler ya, bir benzerini siz yapmayınız demek de olacaktır. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Ravi diyor ki, وَسَمِيَتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem يَقُولُ Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyordu, duydum. اِنَّ التُّجَّارِ هُمُ الْفُجَّارِ Hani şu ticaret erbabı var ya, ticaret yapanlar, tüccarlar, onlar facirlerin ta kendileridir. Hemen sahabe soru soruyorlar. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ Yani ya Resulallah, ama bunu biz sizden öğrendik. Allah'tan getirdiğin Kur'an'dan öğrendik. Bugüne kadar farklı bir şey duymadık. O ayet mi ortadan kalktı? Ya da onun hükmüne bir tahsis mi var? Bir özelleştirme mi var yoksa? Biliyoruz ki Allah-u Teala alışverişi helal kılmıştı. Biz bunu öğrenmiştik. Ama siz şimdi ticaretin ancak füccar olan insanlar tarafından yapıldığını ya da ticaret yapanların füccar olduğunu, günahkar olduğunu haber veriyorsunuz. Bu bir edeptir. Amma iha, dediğin lafa bak. bir dediğin bir dediğini tutmuyor be gibi dememişler. Ama ya Resulallah, eleyse kad ehallallahul bey'a, Allahu Teala alışverişi helal kılmamış mıydı? Biz böyle öğrenmiştik ama yoksa onu mu anlamadık? Yoksa yeni bir hükümle o yeni bir şekil mi kazandı dercesine yeni bir durum söz konusu galiba. Bize söyler misin ya Resulallah diyorlar. Aleyhissalatü vesselam da buyurur ki gal bela, evet evet aynı o bildiğiniz gibi o hüküm değişmedi. Allah alışverişi helal kıldı ama velakinnehum, benim kendilerinden söz ettiğim tüccar, yani onlar füccardır dediğim, fazirlerdir, günahkarların ta kendisi dediğim o tüccar, yuhaddisun feyekdibun ve yahrifun ve yetemun. Bu benim sözünü ettiğim insanlar konuşurlar ama yalan söylerler, yemin ederler fakat günaha girerler. Anlaşma yaparlar ama tersine hareket ederler. Konuşurlar ama dedikleri yalan, ama konuşmaları yalandır. İşte böyle yapan tüccar, ben onlara füccar dedim diye aleyhissalatü vesselam açıklamada bulunur. Devam eder aleyhissalatü vesselam. Ve semiyatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul innel füssak hum ehlun nar. Fasıklar cehennem ahalisinin ta kendileridir. Galu ya Resulallah, soruyor sahabe hemen. Peygamber açıklamada bulunduysa, peygamber bir beyanda bulunduysa elbette öğrenmek isteyecekler. Ya Resulallah, mel füssak, o sizin dediğiniz cehennem ahalisinden olan füssak kimdir? Fasıklar kimdir? Cehennem ahalisi olan bu fasıklar kimlerdir? Aleyhissalatü vesselam buyurur ki, kal, ennisa'u, kadınlardır. Kale racülün, bir adam hemen atılır ve der ki, ya Resulallah, eveleysu ümmehatina ve ahavatina ve ezvacina, yani bu sizin dediğiniz kadınlar, şu bizim analarımız, kız kardeşlerimiz ve hanımlarımız olan kadınlar değil mi? Onları mı kastettiniz? Gal bela, evet kadın olmak haysiyetiyle ama velakinnehunne, benim kastettiğim fussak olan, fasıklık yapan, cehennemi boylayacak olan kadınlar اِذَا اُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرُونَ وَاِذَا اَبْتُل۪ينَ لَمْ يَصْبِرُونَ. Ama onlar kendilerine bir şey verildiği zaman şükretmezler ve imtihana maruz bırakıldıkları zaman da sabretmezler buyurur. Abdurrahman bin Şibil el-Ensari, kendisine müracaat eden yetkilinin, vali veya dönemin halifesi, aleyhissalatü vesselam'dan duyduklarından bize de haber ver diye isteğine binaen aleyhissalatü vesselam'dan 3 ayrı konuda 3 rivayette bulunur. Duydum ki aleyhissalatü vesselam şöyle dedi diye başlar. Kur'an okuyunuz, sakın aşırılığa gitmeyiniz, cefa etmeyiniz, Kur'an ile zulmetmeyiniz, Kur'an'dan kaynaklanan cevru cefadan yana olmayınız, onunla yemeyiniz, onunla artırmaya çalışmayınız. Yine aleyhissalatü vesselam'dan duydum ki şöyle diyordu, tüccar olanlar, işte onlar füccardır, facirlerin ta kendileridir. Ama ya Resulallah, biz daha önce öğrenmiştik, alışveriş helaldi, Allah onu helal kılmıştı. Evet, aynen o sizin bildiğiniz yine öyle doğrudur ama benim sözünü ettiğim tüccar, konuşurlar, yalan konuşurlar, konuşurlar, yalan söylerler, yemin ederler, anlaşma yaparlar ve de günaha girerler. Yine ben aleyhissalatü vesselam'dan duydum ki şöyle buyurdu. İnnel füssak hum ehlun nar. Fasıklar cehennemi boylayacaklar. Kim onlar ya Resulallah denilince onlar kadınlardır buyurdu aleyhissalatü vesselam. Hemen sahabeden bir adam dedi ki ya Resulallah, şu sizin dediğiniz kadınlar bizim analarımız, kız kardeşlerimiz ve de hanımlarımız olan kadınlar mı yani? Evet onlar, fakat benim sözünü ettiklerim şu özellikleri taşıyanlar. Kendilerine verilince şükretmezler. Verene teşekkür edip Allah'a şükretmezler. Bir de Allah onları herhangi bir biçimde imtihana tabi tutarsa sabretmezler, dayanmazlar diyordu. 6386. Zaman zaman dinde tefsir, hadis ve fıkıh ilminde imam olan insanların birbirleriyle ihtilafları sanki problemmiş gibi insanlar çözmeye çalışır ya da değerlendirmeye çalışırlar. Oysa konu ne kadar da kolay çözülmüş tarihte. Hadis kitapları bunun örnekleriyle doludur diyebilirsiniz. Mesela Aleyhissalatü vesselam Efendimizin veda haccında ben hep yanındaydım. İlk defa telbiyeye yani lebbeyk demeye ihramını giyince başladı der sahabeden biri. Ama ilk defa sözü vardır. Ama bir başka sahabe der ki ben o haçta peygamberimizin yanındaydım. İlk defa lebbeyk dediği devesine bindiği andır. Bir başka sahabe der ki ben peygamberle beraberdim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o haccında ilk defa falan yerden filan ağacın yanından geçerken lebbeyk dedi. Allahu Ekber. Fesübhanallah. Nasıl da ihtilaf etmişler. Hangisi ilk? Her birininki acaba ilk demekle yanılmış mı? Hata mı etmiş? Ya da özelleştirmiş mi olayı? Diye hemen tereddüde düştünüz değil mi? Sıkıntı mı başladı? Ama neden öyle? Sakin olun. Çünkü evet Aleyhissalatü vesselamın lebbeyk dediğini adam ilk defa orada duymuştur. Öteki de orada, bir diğer de bir başka yerde duymuştur. Evet o adam doğruyu söylüyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. İlk defa şurada dedi. Yani ben ilk defa orada duydum demektir. Ama bir dördüncü rivayet okuyorsunuz Sahih-i Müslim'de. Diyor ki sahabe, ben peygamberle beraberdim. İhramını giydi lebbeyk dedi. Devesine bindi lebbeyk dedi. Ağacın yanından geçti lebbeyk dedi. Yukarıya çıktı lebbeyk dedi. Aşağıya indi lebbeyk dedi. Ha bu adam daha çok muttali olmuş meğer. Onu da öylece dinliyoruz. Benzer örnekleri diğer imamlarda da gördüğümüz bir gerçek. Bakın bunu güzel örneklendiren bir rivayet. Abdülvaris bin Said anlatıyor. Mecmu'z Zevaid 6386. Mekke'ye gitmiştim. Orada Ebu Hanife, Abdurrahman bin Ebi Leyla ve İbn Şübrüme'yi buldum. Bunlar Irak diyarının büyük imamları, gerçekten bu konuda en yetkili insanlar. Demek onlar da hacca gelmişler. Ebu Hanife'ye bir şey satarken satışında şart koşan bir adam hakkında ne düşünüyorsun diye sordum. Adamın derdi buymuş. Hazır bir imam bulmuşken o imama soru vermiş imam Ebu Hanife'ye. Soruyu tekrar okuyorum. Bir şey satarken satışında şart koşan bir adam hakkında ne düşünüyorsun? Ebu Hanife dedi ki, satış da geçersizdir, şart da geçersizdir. Yani bir satış konusunda adam bir de şart koşuyorsa, o zaman satışı da şartı da geçersiz. Sonra Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın yanına gittim. Ona da aynı soruyu sordum. O, satış caiz ama şart geçersizdir dedi. Düşünün, Abdülvaris bin Said'i, kafa nasıl birden karışmıştır değil mi? Ebu Hanife'ye soruyor, ikisi de geçersiz diyor. İbn Ebi Leyla'ya soruyor, o birini caiz, diğerini geçersiz sayıyor. Sonra İbn Şübrüme ile beraber olmuş. İbn Şübrüme'nin yanına gittim. Ona da sordum. O da satış caiz, şart da caizdir dedi. Allahu Ekber. Fesübhanallah. Bunun üzerine kendi kendime Sübhanallah. Şaşılacak şey. Irak'ın üç fakihinden üç farklı görüş. Benim bir meselemde ihtilafa düştüler dedim. Bu neyin nesi? Nasıl olur böyle diye tereddüt edip tekrar Ebu Hanife'nin yanına gidip ona olan biteni anlattım. Bana şöyle dedi. O ikisinin neden böyle dediklerini bilmiyorum. Maşallah. Edebi görüyor musunuz? Ne kadar güzel cevap vermiş değil mi başta? Yani onlar anlamazlar, bilmezler, saçmalamışlar, atmışlar dememiş. O ikisinin neden böyle dediklerini bilmiyorum. Fakat Amr bin Şuayb babasından rivayetle dedesinin söylediğini bana bildirdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şart ile beraber satışı yasakladı. Bu hadise göre bu durumda satışta şart da geçersizdir dedim diyor. Yani ben onların neden öyle dediklerini bilmiyorum ama ben Aleyhissalatü vesselam'dan şöyle bir habere ulaştım. Yani Amr bin Şuayb bana babasından, onun da dedesinden rivayetle Aleyhissalatü vesselam'ın şart ile beraber satışı yasakladığını haber verdi. Ben de bundan dolayı satış da şartta geçersizdir bilirim. Ben başka bilmem demiş. Gerçekten hoş bir edep, bir alim edebi örneği. Sonra Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın yanına gittim. Olan biteni ona da anlattım. O da o ikisi neden böyle söylediklerini bilmiyorum demiş. Onda da aynı edep, onda da aynı terbiye, onda da aynı ahlak. Ben ne bileyim onlar neden öyle dedi. Yani atmışlar, saçmalamışlar, yanlış yapmışlar. Onlar zaten bilmez ki, hadlerini bilmemişler falan dememiş. Demiş ki o ikisinin neden böyle söylediklerini bilmiyorum. Ama ben Hişam bin Urve babasından rivayetle Ayşe'nin şöyle dediğini bildirdi. Ben bunu biliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Ayşe annemiz bana Berire'yi satın almamı ve onu azat etmemi emretti. Bu durumda satış caiz ama şart ise geçersizdir dedi. O olayı hatırlattı. Yani Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın ulaştığı habere göre de Hişam bin Urve babasından rivayetle Hazreti Ayşe annemizin aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir sözünü naklederek diyor ki benim bildiğime, benim ulaştığıma göre de satış caiz, şart geçersizdir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemize Berire'yi satın al ama onu azat etmek şartıyla demiş ama satın alması gerçekleşmiş fakat şart geçersiz olmuş. Sonra İbn-i Şübrüme'ye gittim. Olan biteni ona da anlattım. O da şu karşılığı verdi. O ikisinin neden böyle dediklerini bilmiyorum. Allahu Ekber. Ya Rabbi bizim de ahlakımızı güzelleştir. Müslümanlık adına söz söyleyen değil, Müslüman olduğunu söyleyen herkesin ahlakını güzelleştir ya Rabbi. Amin. Fakat onlar neden öyle dediler, neye dayandılar bilmem ama ben Mi'sar bin Kidam, Muharib bin Disar'dan rivayetle Cabir bin Abdullah'ın şöyle dediğini bana bildirdi. Ben bunu biliyorum. Aleyhissalatü vesselam için bir deve satın aldım ve onu Medine'ye götürmemi şart koştu. Bu durumda satış da caizdir, şart da caizdir. Yani aleyhissalatü vesselam Cabir bin Abdullah'a demiş ki benim için bir deve satın al ve bunu Medine'ye götür. Yani onun için bir deve satın aldım ve Medine'ye götürmemi şart koşmuştu. İkisi de caizdir peygamber dediğine göre ve İbn-i Şübrüm'e ben bunu biliyorum. Bu rivayete dayanarak da diyorum ki satış da caiz, şart da caizdir. Söyleyin şimdi hangisi isabet etmiş? Üçü de. Hangisi yanılmış? Hiçbiri. Ama birbirine uymuyorlar. Demek ki ya durum ya konuma göre ya olaya göre ya gidişat neyi gerektiriyorsa bilmem nasıl hükmedilecek fakat demek ki bu imamların kendilerine ulaşan rivayetlere göre hareket ettiklerine inanıyoruz. Ondan dolayı onları farklı seviyor, ayrı seviyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.